أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned Şihab 257. hadis İzhed fi dünya yuhibbekallah Vazhed fima fi eydin nas yuhibbeken nas Dünyadan vazgeç, ona önem verme ki Allah seni sevsin. İnsanların ellerindekilere, yani onların sahip olduklarına göz dikme, beklentili olma ki insanlar seni sevsin. Zühd kelimesinin en güzel tarifidir denilebilir. Dünyaya karşı zahid ol, işte o zaman Allah seni sevecektir. İnsanların ellerindekine karşı zahid ol, o zaman da insanlar seni sevecekler. Zühd kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de bir yerde karşımıza çıkar. O da Yusuf suresi. Hani Yusuf aleyhisselamı kardeşleri kuyuya atmışlardı ya, işte onlardan sonra o bölgeye gelen kervan, su için içlerinden birini kuyuya gönderince, o sevinçle bağırmış, "Hey bakın, işte burada bir çocuk," demişti. Sonra onu aldılar. 20. ayette, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ Mısır'da onu değersiz bir pahaya, yani sayılı birkaç dirheme satıvermişlerdi. Zaten وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ Ona değer vermemişler. Bu konuda zahit davranmışlardı, denilir. Zühd'ün Kur'an'daki böyle bir tarifinden hareketle bu hadise yeniden dönüyoruz. Zühd, bir şeylerin değersizliğini fark etmek, aslında değersiz olan şeyin değersiz olduğunu kabul etmek demektir. Değilse, Allah'ın ve Resulünün, yani vahiy ile bize bildirilen dinin değer ver dediklerine değersiz gözüyle bakmak değil. İslam dini, hayata, kulluk adına bir değer biçmiştir. Mesela, bu anlamda malın değeri vardır. Yani varlığın, zenginliğin, ama fakirliğin de bir değeri vardır. İnsanlar onlarla kulluk yapabilirler. Bela ve musibetlerin değeri vardır. Rahat ve huzur içinde bir imtihan ortamı, onun da ayrı bir değeri vardır. Oğlunuz olur, değerlidir. Ölür, bu da ayrı bir değerdir. Yani ölüm ve hayat, insanın imtihanı için insana sunulmuştur. Her birinin ayrı bir değeri vardır. Bunu böylece bilmek, bundan ötesini kabul etmemek zühddür. Dünya, dünya kadar değerlidir. Adından da anlaşılan bir değersizliği, onun hedef olmaması anlamına gelir. Yani, dünya konusunda insanlar, onun ancak imtihan pozisyonu olduğunu, imtihan salonu olduğunu, imtihan sorularının bize geliş yeri, konumu, durumu, makamı, mevkii olduğunu bilmeleri gerekir sadece. Onun ötesinde dünyanın ne değeri ola ki? Hatta aleyhissalatü vesselam Medine çarşısının kenarında ashabından birileriyle yürürken bir kenarda şöyle bir oğlak ölüsü görür. Sorar arkadaşlarına, o seçkin insanlara radıyallahu teala anhum ecmain, hanginiz satın alır bunu benden? Cevap yok. Sonra soruyu değiştirip tekrar eder. Peki hanginize hediye etsem kabul edersiniz? Yine ses yok. Derken sahabeden biri der ki, ya Resulallah, diri olsaydı ne âlâ, belki üstelik hani özürlü, küçük, yani çok da değerli bir şey değilmiş. Ve fakat ölü olunca kim ne yapsın? Medine sıcağında düşünün, bir oğlak ölüsünün şöyle biraz belki yarım saat, hatta bir saat bekleyince ne hale geleceğini. Aleyhissalatü vesselam bu tepki karşısında anlatacağını anlatmaya başlar. Der ki, işte sizin yanınızda bu oğlak ölüsünün değeri neyse, Allah katında dünyanın değeri o kadar bile yoktur. Heyhat demişim. Meğer ki insanlar, Medine sıcağında kokuşmuş, hiçbir değeri kalmamış bir oğlak ölüsü gibi dünyanın peşine takılmışlar. Kemiği senin, hayır, bozulmuş derisi benim, öyle değil, tüylerini sen alacaktın, ama hayır, kanı, lekesi benim olacaktı diye insanlar oğlak ölüsü gibi olan dünyanın peşine koşmuşlar da kardeşliklerini unutuyorlar, kulluklarını unutuyorlar, dinlerini, imanlarını unutuyorlar, hep ölü oğlak peşinde koşuyorlar. Oysa, izhet fid dünya, yuhibbekallah. Sen dünya konusunda zahid ol. Ona gereken önemi, yani gereken önemsizliği sen yaşayarak göster ki Allah seni sevsin. Dünya nola ki zaten? Nedir değeri dünyanın? Eğer cebimizi alsak, tüm dünyayı şöyle küçücük hale gelsek, cebimize sığsa, yanımızda taşısak, kaç gün taşıyacaksınız? Bir ömür nedir ki? Yeniden diriliş gününde bir gün, bir günden az, bir kuşluk vakti ya da bir saat olarak değerlendirilen bir ömürde dünyanın tümü sana verilse ne fark eder? Eğer sen onunla yapacağını yapmamış isen ya da yapmıyorsan. Dünyaya karşı zahid olmak, eyvallah etmemek, geçivermek, yani benim kulluğuma engel olacak pozisyonda bir dünyayı tanımamak ya da dünya ancak benim kulluğum için vardır, ben onunla kul olurum diyebilmek, onu bu uğurda harcamak, böylece yaşamak, işte o zaman Allah bizi sevecektir. وَسَدْ فِي مَا فِي اَيْدِ النَّاسِ. Bir de insanların ellerindekilere karşı zahid olmak. Baktınız, arkadaşınızın elinde bir kalem. Aa, bana vereceğin kalem buydu galiba diye sarkmak, sarkıntılık etmek. Etmeyin. Zahid olun. Parmağındaki yüzeye kadar ya da üzerindeki giydiklerine ya da evinde masasında veya dolabında olan bir şeye karşı bunu bana ver diye, yani sanki onsuz olmaz bir hayat programının zorunlu unsuruymuş gibi davranmak. Vazgeçin. Zahid olun her şeyden. İnsanlar sizi sever o zaman. Rahat olurlar. Sizin yanınızda rahat yaşarlar, ellerindekine karşı siz göz dikmeden, beklentili olmadan yaşayın. O kadar kolay olur hayat ki ondan sonra severler insanlar sizi. Kaldı ki eğer siz din anlatan, imanı hatırlatan, İslam'ı gündemde tutan, Kur'an'ın sözcüsü, sünnetin sözcüsü pozisyonda bir Müslümansanız, gittiğiniz, görüştüğünüz, yanında bulunduğunuz bütün insanlar konusunda bu prensibi özellikle yaşayın. Onların sahip oldukları hiçbir değeri var kabul etmeden ama yok diye başa kalkmadan, onu gündemin birinci maddesi olarak da ortaya koymadan yaşayın. Adamın omuzlarında kalabalıklar vardır ya da yakasına yerleştirmiştir veya ağzındadır, dilindedir, bakışındadır, havadır, havalıdır olsun, zengindir adam, apoletleri vardır. Makamı mevkii vardır, koltuğu geniş ve büyük ve yüksektir, kasası ve kesesi oldukça büyük, hacimli ve ağırdır, olsun, geç onları, sen onu Adem'in oğlu ya da Havva'nın kızı kabul et, kadındır, cilvelidir, güzeldir, kendince endamlıdır, havalıdır, olsun, yok kabul et, sen onun kadınlığını sıfırla gözünde, bir insan bil, yani Müslüman olması gereken bir varlık diye otur karşısına, öylece rahat ol. Ondan alabileceğin hiçbir şey yok. Bunu kabul et, o da görsün bunu, o zaman insanlar seni sever, korkma. Zenginliklerinden dolayı ayaklarına gidilen insanlar vardır. Makam ve mevkilerinden dolayı, ya da konum ve durumlarından dolayı, ya da imkan ve fırsatlarından dolayı, ayaklarına gidilen, kapılarında beklenilen insanlar vardır. Gidin, ama insan diye, Adem oğlu Havva kızıdır diye gidin. Rahat olun, eyvallah etmeyin, siz onun malını, siz onun mülkünü var gibi ya da yok gibi davranmayın, Öyle bir dosya taşımayın yanınızda. O adamın öyle bir özelliği yok bilin. Zengin ya da fakir. Karışmayın, karıştırmayın. Sadece yükleyeceğiniz yük konusunda kendi kafanızda canlı, düşüncenizin altyapısında muhafaza edin o özelliklerini, o ayrı. Yani adamın putları nedir, yanlışları nedir, hataları nedir, dünyası nedir bilin bunu. Ve fakat konuşurken muhatabınız olan kişiyi etten, kemikten, kandan can bulmuş bir insan olarak değerlendirin. Korkmayın, o zaman insanlar sizi sevecektir. Ellerindekine eyvallah etmeyin, onların olsun. Hatta öyle bir toplumsal yaşantı içindeyiz ki ikramlarına bile eyvallah etmeyin, hayır deyin. Benim çocukluktan bu yana görüp geçirdiğim, yaşadığım, bildiğim insanlardan çok daha ayrı birisiyle tanıştırıldım. Çok kalabalık bir büyük şehrin kalabalık sokaklarında, lüks bir yapının bir köşesinde. Yanına gelen herkes onu etkin bilmiş, egemen bilmiş, söz sahibi bilmiş, kırmak istememiş, saygın olmuş, her şeyi bilen birisi olarak ona danışmışlar. Olsun, ama o Kur'an'ı öğrenmek, sünneti anlamak konusunda birin sınıfa kaydolma ortamında gördüm. Daha yeni, hemen karşımda, ilk defa duyacak bunları. İkram etmek istedi. Hayır dedim. Israr etti. Kolayı var dedim. 10 günde bir meal. Dahasını istersen 10 günde bir Riyas-ı Salihin bitirirsin. Bir çayını, bir suyunu içerim dedim. Az gelirse, eğer cömertsen, dediğinde samimiysen, haydi bir ayda bir rudani bir meal, yemeğini de yerim dedim. Ben baktım ki karşımdaki iman olarak bu işe müsait ama amel olarak bu işten çok uzak yaşamış, yüklenmeye hak kazandım, ısrarımı artırdım, teklifimi netleştirdim, hadi dedim. Suyunu içmedim. İçmemeliydim, o da biliyordu, sonra da takdir etti diye değil, takdir etsin diye değil ama bunun ne anlama geldiğini bilince yaptığım teklifin net, nezih, lekesiz olduğunu anladı. İşte galiba onların elindeki her şeye karşı müstani davranabilmek. Ben öyle anladım. Bunun belki bir tek istisnası var. Kimi bölgelerde bir bölgesel özellik olarak insanların ikramına evet dediniz mi? Yani siz onu adam yerine koymuş oluyorsunuz. Sofralarına oturdunuz mu? Artık itiraz edemiyorlar veya hatta minderlerine oturup bir de üstelik geceleyebilir, yatabilirseniz yataklarında, sizden daha iyisi yok o zaman. Sizi bu kadar takdir ediyor, tebrik ediyor, üzmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. O zaman teklif edebilirsiniz. Ama bu özel bir durum bence. Yapabildiğimiz kadarıyla insanların ellerindekine karşı müstani davranalım. Bize hizmet ve hürmet etmeleri imkanını ortaya koymayalım. Yani hiçbir şey yapmasınlar, istemeyelim. Arabaya yok, ata bindirmesinler, yemek biz yedirelim, çay biz ikram edelim, hizmet biz yapalım, hürmet biz edelim, ayağımıza çağırmayalım, ayaklarına gidelim, kapılarında, eşiklerinde bekleyelim. Ama onların Müslüman olmaya layık bir insan oldukları gerçeğinden hareket edelim. Tekrar okuyorum. Dünyadan vazgeç, ona önem verme ki Allah seni sevsin. İnsanların ellerindekilere, yani onların sahip olduklarına göz dikme. Beklentili olma ki insanlar seni sevsin. 258. İstitmamul marufi hayrun, bir başka rivayette eftalu min ibtidaihi. İyiliği tamamlamak ona başlamaktan daha hayırlıdır, daha faziletli. İyiliği tamamlamak. Sanki itirazsız bir cümle olarak şu örnek aklıma geldi. Namaza başlamak mı, namazı bitirmek mi hayırlı, ne dersiniz? Hatta isterseniz, elle tutulur, gözle görülür bir örnek olarak, oruca başlamak mı daha faziletli, yoksa bitirmek mi? Elbette bitirmek, buna kim itiraz eder? İşte ben hadisi okuyunca önce onu hatırladım. Peki ama, evliliğe başlamak mı, evliliği bitirmek mi derseniz ne anlarsınız? Hani yarı yolda bırakmak, terk etmek anlamına gelmez bu bitirmek, tamamlamak anlamına, yani hani kimi bölgelerde yaygın bir ifadeyle ikisinin de başı bir yastıkta, hayatlarını tamamlayacaklar anlamında. İşte buna göre, mesela oruç örneğine yeniden dönüyoruz. Evet, bir Müslüman, oruca başlayınca sevaptır. Sahurda, seherde kalkıp Allah'ın emrine binaen, peygamberin örnekliğini yaşamak için bir şeyler yemeye çalışması sevaptır. Hatta çok yemeye çalışması, peygamber dedi diye yemesi elbette sevaptır. Ama oruç için yapılınca sevaptır. Değilse, hani derler ki, adamın biri varmış, kesinlikle hiç mi hiç oruç tutmazmış. Ama Ramazan geldi mi, hanımını da hiç rahat bırakmaz. Hadi hanım, gece ne hazırlayacaksın? Hadi hadi çabuk ol, bak geç kalıyoruz. Ama bak şimdi top atılacak ya da davul çalınacak, neyse tabiri neyse adamın. Onları söyler ve kadını iki ayağı bir papuçta sıkıştırırmış. Bir gün kadın dayanamamış. A beyefendi demiş, a efendim demiş, sen yani bu kadar beni telaşa sokuyorsun ama yani oruç tutmadığını biliyorum, sen de biliyorsun. Neden bu telaş, niye öyle yapıyorsun? Aman, bana bak hanımefendi demiş, dinlesene, yoksa yani oruç tutmuyoruz, sahura kalkmayalım da iyice mi gavrulalım? Öyle olunca, insanlar elbette sahura kalsınlar ama oruç tutmak için kalsınlar, bu onların hayrıdır. Ve fakat o hayrı tamamlamazlarsa, oruç için kalkılmayan bir sahur, yani gece yemek yemek adına insanların bir sahi anlamına gelecektir ki, bunun öncekiyle kıyası mümkün değildir. Bir hayır, başlamak güzel ama tamamlamak daha güzeldir. Burada aklıma gelen bir şeytan tuzağı var. Paylaşalım, birlikte yeniden dikkate çağıralım birbirimizi. Birisi birine karşı bir hayır işi için ön ayak olur. Evlenmesine, helalinden kazanma ortamına, bir yanlışı bırakmasına, yani mesela içkiyi terk etmesine, namaza başlamasına ön ayak olur. İyi de gider iş. Yani ön ayak olan elinden tutar ötekinin, belki bundan memnundur, güzel gidiyordur her şey derken, yardım edilme makamında olan, yani elinden ayağından tutulan kişi, yanlışı terk etme konumunda hayra davet edilen kişi, bir densizlik, bir düzensizlik yapar, hayra başlayan kişi onun bu konumuna alınır, gücenir, bozulur, canı sıkılır ve bırakıverir. Öyle değil. Okuyalım hadisi böyle insanlar için bir daha. Biz öyle olmamak için bir daha, iyiliği tamamlamak, ona başlamaktan daha hayırlıdır. Öyleyse ben tamamlama niyetim var ama yapabileceğime güvenim, inancım yok. Ben hiçbir iyiliğe başlamasam demek, o hepten yanlıştır. Hem iyiliğe başlayacaksınız, hem de onu güzelce tamamlayacaksınız. 259. İsteşiru zevil ukuli, tarşudu ve la ta'suhum fetendemu. Hayatın vahiyle bağlantısını kurabilen akıllı kimselere danışınız ki doğruyu bulasınız. Onlara isyan etmeyiniz, değilse pişman olursunuz. Akıllı kimseler. Kimin akıllı olduğunun testini düşünüyorum. Zaman zaman toplumun herhangi bir kademesinde birine, ben hani aklını bana verecek olsa 5 para vermem dediğim insanlara akıllı denildiğini görüyorum. Hani adam bugününün hayrını düşünmüyor, yarınını hiç bilmiyor, ne cennet düşüncesi var, ne cehennem endişesi. Bu adama söyleyin Allah aşkına, nasıl akıllı dersiniz, nereden akıllı olmuş da bu adam? Peki, kimdir akıllı o zaman? Teste tabi tutsak, 100 soru sorsak, 51'ini bilen akıllı desek. Evet, sorun. İsterseniz 114 soru sorun, daha kolay ölçersiniz. 14'ünü ihmal ettiniz mi zorlanırsınız. Biliyorsunuz, Allah'ın insanlığa gönderdiği 114 şeref levhası, yani sure vardır. Onlardan başkasıyla akıllılık ölçüsünü bulabilir misiniz? Bir başka ölçü var mı aklı ölçebilecek? Asla. Peki ama yani fizikten buluşlar bulmuş, kimyadan kaybedişler etmiş ya da tıp dünyasında şurada veya astronomi dünyasında burada olmuş adam, siz şimdi taşları öyle incelemiş birini buluyorsunuz ki, yeryüzünde kimsenin bilmediğini bilmiş bir adam akıllı mı? Allah rahmet etsin. Zaman zaman hatırlarım. Bazı sözler bilirsiniz, bir saat anlatmaktan kurtarır adamı 2-3 dakikayla. İşte öyle bir sözü var bir rahmetli hocamın. Sormuştu arkadaşlar, hocam dediler, hani şu elektriği bulan adam, bu buluşu, yani bu icadı sayesinde cennete gitmeli değil mi, bize biraz öyle geliyor. Güldü arkadaşlar, soranlar da dahil, yani onlara öyle geliyormuş. Öyle ya, Allah kayıt kabule görevlendirseydi bunları, onlar da geleni cennete veya cehenneme görevlendirecek, göndereceklerdi herhalde. Dedi ki hocamız, Allah razı olsun, Allah rahmet etsin. Çocuklar dedi, ben bilmem. Allah bilir elbette. Nereye gönderse göndersin. Hem bana ne? Ama sizin sorduğunuz soru bana şunu hatırlattı. Peki yarın hesap kitap gününde, mizanın başında Allah o kuluna sormaz mı? Dese ki, kulum sana insanlara vermediğim, diğer kullarıma nasip etmediğim bir akıl vermiştim. Sen bu akılla elektriği bulacağına önce bana kulluğu bulsaydın, teslimiyete erseydin, önce imanı bulsaydın, iyi bir mümin, Müslüman olsaydın, neden önce başka bir şey bulup aklını orada harcadın dese, ne diyecek o adam dedi. Ne dersiniz? Siz onun yerinde olmak ister misiniz? Asla. Öyleyse yeniden dönüyoruz hadisi anlamaya. İsteşiru zevil ukul. Akıl sahibi olanlarla istişare ediniz, danışınız onlara. Yani kim akıl sahibi olanlar? Benim anlayabildiğim, burada tercümede özellikle üzerinde durulan bir akıl tarifi, bir akıllı tarifi var. Hayatın vahiyle bağlantısını kurabilen insanlar, işte onlar akıllıdır. Yani Kur'an'ı anlayan akıllıdır. Değilse, hani Kur'an-ı Kerim'de bazen ayetler çıkar karşımıza, siz bunu akıllı olanlara soruverin diye, ya da bunu akıllı olanlar anlar diye. Mesela, onlardan birini hatırlayalım. Zümer suresi 8. ayette, İnsan ki kimileri vardır, başlarına bir musibet, bir sıkıntı, bir zarar gelince, döner Allah'a, yalvarıp yakarırlar, aman Allah'ım inler, aman Allah'ım enini figanları arşa yükselir sanki, öyle yalvarıp yakarırlar ki, derken Cenab-ı Hak, o zararlarını, o istemedikleri konumlarını, kendi katından bir nimetle değiştirip, yeni bir imtihan pozisyonla onları imtihan etmeye başlayınca, daha önce yalvarıp yakardıklarını unuturlar. Sanki doğduklarından bu yana hiç sıkıntı görmemişler. Allah'ın hakimiyetini unuturlar. Başlarlar Allah'a ortaklar bulmaya ya da şirke düşmeye, yoldan sapmaya. Der ki ayetin devamı, söyle onlara, küfrünüzle yaşayın bakalım biraz. Sonunda ateşin arkadaşı olacaksınız. Cehennemliksiniz. Ya da bir insan düşünün diye başlar 9. ayet. Gece Allah'ın huzurunda el pençe divan emre amade, secdede ve kıyamda Allah'ın emirlerini gerçekleştirme plan ve programının biricik adamı. Ahiret endişesi taşıyor, Allah'ın rahmetini ümit ediyor. Sonra soruyor Allah, bütün bunları bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kulluğu bilenle bilmeyen. Darda bolda her zaman Allah'a kul olmaya çalışanla, darda kalınca Allah diyen, sonra unutan bir olur mu? İnnemâ yetezekkeru ulul elbab. İşte, bütün bunları ancak akıl sahipleri anlar. Evet, akıl sahipleri bunları anlar, düşünür, fark eder, tezekkür eder, gündemde tutar. Peki kimdir akıl sahipleri? Teste tabi tutacaksınız. 1000 üzerinden 675 almışsa, yok efendim 750 alanlar. Olmaz efendim, akıllı değil, 500 alan sayın. Tartışmaya başlayın, devam edin kıyamete kadar. Onlara neye göre akıllı diyeceksiniz? Sizin sorduğunuz şeylerin akıllısı onlar değil mi? Ama bu konuda akıllı, bunu bilenlerdir ki, bilenlere akıllı denilir. Yani, bunları bilenler ancak akıllıdır diye bir akıl tarifi, bir akıllılık tarifi alıyoruz. Buna göre, hayatın değerini, değerlendirilmesini ya da sorunlarını veya çözümlerini vahiy bağlantılı bilebilen insanlar, vahiy ile hayatın bağlantısını kurabilen insanlar, işte onlar akıllı kimselerdir ki onlara danışınız. Ben bu danışma programını kafamda şöyle canlandırıyorum. İnsanoğlu hayatının her kademesinde irade beyan etmek durumunda, konumunda ve mecburiyetindedir. Yani onu ya da bunu seçecektir, şunu veya bunu söyleyecektir, şurada veya burada duracaktır veya durmayacaktır, pozitif ve negatif bir şeylerle uğraşacak, onu veya bunu seçecektir, hep bir seçim arifesindedir insan. Ama sıradan seçimler yanında, sabah kahvaltıda şu veya bunu mu yesem demesi yanında, bir de hayatının tümünü ilgilendiren, özellikle başka insanlarla veya başka varlıklarla beraberliğini ayarlayan bir konumda, bir durumda, özel kararlar öncesindedir de insan. İşte özellikle bu kararlar ortamında, yani evleneceğinde veya boşanacağında, ortağıyla beraber ya da ayrılacağında, annesine babasına tavrı veya evladına hareketinde, yani ciddi bir karar, çok önemli bir karar alacağında, akıllı kimselere danışacaktı ya, ama şöyle danışsın bence. En az hiç olmazsa, o sorununun bir nüshasını, o soruyu bizzat cümle haline getirerek, önüne bir kağıtla koyarak, baştan sona bir Kur'an okusun. En az 3 günde, ama hiç olmazsa en fazla 10 günde. Evlilik mi? Boşanma mı? Ortaklık mı, ayrılma mı? Ne idiydi? Konu ne? İşte onu yazsın önüne. Ya Rabbi, beni bu konumda imtihan eden sensin. Ben bu durumda ne yaparsam seni razı ederim. Bunu sormaya geldim desin ve baştan sona tüm Kur'an'ı okusun mealen. Anlayarak, yani cevap arasın Allah'tan, Allah'ın sözlerinden. Bu abdesttir diye geçmesin. Bu İsrailoğulları diye atlamasın. Bizzat bir bütün Kur'an'ı baştan sona okusun. Bu bir. Ve bulduğu sonucu bir cümle olarak yazsın. Neden? Çünkü danışacak akıllı bir kimseye. Sonra şöyle bir cami hadis kitabından bir 10.000 kadar hadis okusun. Ama neden cami? Sadece ahkam hadisleri değil, sadece edep hadisleri değil ya da sadece cihat hadisleri değil ama bütün konuları içeren bir hadis kitabından bir 10.000 kadar hadis okusun. 20 gün en fazla süreyle. Yani bütün bu okumalarını bir ayda tamamlasın. Peygamber'e şöyle sormak manasına okusun sallallahu aleyhi ve sellem. Desin ki ya Resulallah, Cenab-ı Hak beni bu konumda imtihan ediyor. Ben onu razı etmek için ne yapsam diye sana sormaya geldim. Baştan sona okusun. Atlamasın, ilgisiz zannetmesin, devam etsin. Fihristinden bulup, kendince indeksini karıştırıp, şu konuda olabilir mi demesin. Bir okusun, hepsini okusun. Sonra bulduğu neticeyi, bir cümle olarak yazsın onu da. Peygamber kendisine ne dedi? Çünkü bir akıllı insanla istişare edecek. Etti 2. Sonra 3. Bu 2 cümleyi bence birleştirsin. İslam ne diyor olarak? Ya birbirine ek olacak, ya birinin dediğini diğeri tekrar etmiştir. Yani 2 cümle üzerinde kafa yormasın. Bir cümle haline getirsin. Sonra 4. Ki mutlaka yapsın. Bu konuda, yani derdi neydi onun? Namaz kılmayan bir oğluna karşı tavrı veya Kur'an'a karşı yamuk yapan bir hanımına veya kocasına karşı tavrı ne olsun diye soruyordu ya, işte bu konuda dinine, imanına güvendiği bir kişiyle, yani işte ona akıllı diyorum, istişare etsin. O zaman yanılmayacak, işte o zaman doğruyu bulacaktır. Onlara isyan etmeyiniz, bu sizin dininizdir o zaman. Yani yanlış anladıysanız 1 sevap, doğruysa 2 sevap elde edersiniz, değilse pişman olursunuz. Hadisi tekrar okuyorum. Hayatın vahiy ile bağlantısını kurabilen akıllı kimselere danışınız ki doğruyu bulasınız. Onlara isyan etmeyiniz, değilse pişman olursunuz. Pratik olarak ayda 10.000 hadis bir meal okuyunuz. Bulduğunuz sonucu, o konuda dinine, imanına güvendiğiniz, bakın o konuda. Efendim, yazarlığına, çizerliğine güveniyorum. İyi çizgi çiziyor. Çok güveniyorum adama, dosdoğru çiziyor. Hayır, o konuda dinine güvenin. Çünkü biliyorsunuz ki Kur'an'ı veya sünneti kitap haline getirmek veya meydanlarda haykırmak konusunda nice parmak ısırılacak kadar imrenilen, nice parmakla gösterilecek kadar aranan insanlar vardır da, kızlarının ahlakı, çocukların evlenmesi konusunda vahiden fersah fersah uzaktır, Allah korusun. 260. İstafif anis suali mastata. Gücün yettiği sürece insanlardan isteyip dilenmekten sakın. Dilenmek, tehdit edilen bir durum. Hatta dilenen insanların yarın yüzlerinin derisi soyulacakmış. Ya Rabbi sen koru bizi. Peki, hani şöyle kenardaydın, bir çay istedin. Dilenmeye benzer mi? İsteme o zaman. Ellerini almış ya da yanlarına koymuş bir şeyler yiyen insanlar. Sen yüzsüzlük ettin, bana da neden vermiyorsunuz ama diye lafa karıştın ve onları mecbur ettin. Ya da kapı kapı dilendin veya özel dilenciler buldun kendine, adına modern dilencilik dedin, ilan edeceğiz dedin, paranızı bize getirin, bütün yollar bizim kasanın önden geçsin, herkes bizim malı alsın diye reklam ettin ve farklı dilendin. Bence sakınasın. Çünkü sen sakin ol, sana ayrılan sana gelecektir. Sen Allah'ın sana ayırdığına razı ol, onunla kul olabileceksin. Çünkü senin Allah'a kulluğun konusunda Allah imkanları yok etmeyecek, sana tanıdığı fırsatı senin elinden almayacaktır. Tekrar okuyorum. Gücün yettiği sürece insanlardan isteyip dilenmekten sakın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.